Ayrım 10, sayfa 101, 2. bölüm, 13-27 Ocak 1953, 8. kısım, Baviera, Almanya, 13 Ocak, 23. O gece bütün Güney Almanya'da yağmur yağıyor, ufak şimşeklerle aydınlanıyordu. Pek uçuş havası değildi kısacası. Baviera'nın göller bölgesindeki hava meydanının barakaları alçak bulutların ve sisin ortasında kalmıştı. Bir zamanlar Luftwaffe'ın Gözde Güney Hava Komutanlığı birliklerini barındıran birkaç ahşap kulübe ile tek pist, şimdi artık CIA'in Almanya'daki Sovyet Operasyonlar Bölümünün elindeydi. Jack Macy, operasyon odası olarak kullanılan Nielsen Kulübesinden çıkarken başını kaldırıp kapkara göğe baktı. Sonra yakasını çekiştirerek sağanak yağmurun altında bekleyen kapalı cipe koştu. Koltuğa otururken karanlık şiddetli bir şimşekle ikiye bölündü. Direksiyondaki adam homurdandı. Tam yatak havası. Yanında güzel bir kadın, elinde de bir şişe viski. Cip asfaltın üzerinde ilerlerken Messi gülümsedi. Daha beteri de olabilir Jane. Yani bu akşam gitmek mi gerekiyor? Kiev üzerinden Moskova'ya gidecek iki eski Ukraynalı SS. Ne tatlı. Hep seçkin dostların olmuştur zaten Jack. Ya bizim için çalışacaklar ya da savaş mahkemesine çıkaracaklar. Her ikisi de boktan herifler. Riga'da bir grup kadınla çocuk katleden SS grubunun üyeleri ama bizim gibi dilencilerin seçme hakkı olamaz. İşte bu yüzden CIA'de çalışmayı seviyorum. Her an ilginç insanlarla karşılaşıyorsun. Messi'nin yanındaki adam pilotların kullandığı deri ceketlerden giymiş, boynuna da beyaz bir eşarp bağlamıştı. Neşeli bir yüzü vardı. Kısa ve tıknaz olmasına rağmen saman sarısı saçlarıyla kuzeyli olduğunu adeta aykırıyordu. Daha 31 yaşındaki Jane Saarinen'in başı birçok insandan daha fazla belaya girmişti. Rusya'yla yapılan kış savaşından sonra Hitler Almanya'sıyla girilecek bir ittifakın Ruslardan intikam almak için fırsat yaratacağına inanan çoğu Finlandiyalı gibi Saarinen de tüm gücüyle Almanları desteklemiş, bunun bedelini de ağır ödemişti. Baltık Denizi üzerindeki bir it dalaşı sırasında 5000 fit yükseklikteyken Alman Messerschmitt'in pilot kabinini dağıtan Rus şanapneli sağ bacağını dizinin hizasından koparmıştı. Artık bacak yerine kullandığı acayip tahta protezle idare etmek zorundaydı. Alman doktorun kaba dikişini yaptığı pembe rezin altında bir yerlerde hala Rus şanapnelinin parçası vardı. Ancak Saarinen topallayarak da olsa yürüyebildiğine şükrediyordu. Cip oldukça geniş bir gölün kenarındaki pistten geçerek yakındaki hangarlara vardı. Kapısı açık, içinden güçlü bir aydınlık görünen hangarın önünde durdu. Messi peşinde Saarinen cipten inip bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında hangara koştular. İki adam köşede masanın yanında ayaklarının diplerindeki paraşütleriyle oturuyor. Hangarın içindeki işareti siyah DC-3'ün hazırlanmasını beklerken sigaralarını tüttürüyorlardı. Uçağın açık yük kapısının önüne metal bir merdiven dayanmıştı. Adamlardan biri gençti. 20'lerinin sonunda falan, uzun boylu ve zayıftı. Genç olmasına rağmen acımasız görünen endişeli yüzünde asabi bir gerginlik okunuyordu. İkincisi daha yaşlıydı. İri yarı ve kaba görünüşlüydü. Kızıl saçlarının altındaki yüz sanki taştan oyulmuş gibiydi. Çevresine ilgisiz gözlerle bakarken Messi'nin hangara girdiğini görerek ayağa kalktı. Messi ona doğru ilerlediğinde sigarasını yere attı. Messi ile Rusça konuştu. Uçmak bir yana ne insanlar ne de hayvanların burunlarını çıkaramayacağı bir hava bu. Yine de gidiyor muyuz? Amerikanski? Maalesef. Adam omuzlarını silkip çabucak yeni bir sigara yaktı. Anlaşılan sinirleri iyice gerilmişti. Sonra bembeyaz yüzlü arkadaşına baktı. Şu Sergey korkudan tir tir titriyor. Kaderin bize bir oyun oynayacağını söylüyor. Hoş, havayı görünce ona hak vermiyor değilim. Eğer Rus radarları bizi genç yaşta mezara sokmayı başaramazsa bu havaya yenik düşeceğimize inanıyorum. Messi gülümsedi. Senin yerinde olsam böyle konuşmazdım. Emin ellerdesiniz. Pilotunuza merhaba deyin. Messi Saarinen'i tanıştırdı. Talimat gereği adını söylemedi. İki adam el sıkışmakla yetindi. Memnun oldum, dedi Ukraynalı. Yüzünde küçücük bir tebessümle Messi'ye döndü. Belki çok önemli değil ama pilotumuzun bir bacağı takma. Bunu söylemem lazım diye düşündüm de. Saarinen alındı. İsterseniz ben siz de kalkmayı deneyebilirsiniz. Eğer sen ve arkadaşın sağ salim uçmak istiyorsanız o elinizdekileri hemen söndürseniz iyi olacak. Kenardaki uçağı gösterdi. O tanklarda çok yanıcı 2 ton benzin var. Sigaraları söndürün. Hemen, şimdi. Genç adam Sare'nin emrini işitir işitmez sigarasını atmıştı ama yaşlı Ukraynalı düşünceli düşünceleri Sare'nin baktı, sonra istemeyerek de olsa sigarasını yere atıp söndürdü. Kim bilir, belki de bir sakatla uçmaktan daha iyi bir ölümdür. Messi Sare'nin yüzündeki öfkeyi gördü, Ukraynalı'ya döndü. Bu kadar yeter Boris, unutma. Hayatınız bu adamın elinde. O yüzden ona iyi davranmaya çalışın. Haberiniz olsun diye söylüyorum. İyi pilotumuzla uçuyorsunuz. Kimse rotayı onun kadar iyi bilemez. Öyle olsun bakalım. Ukraynalı omuzlarını silkti. DC-3'ü göstererek Sarine'ye kızgın kızgın sordu. Demek bu Amerikan kutusuyla oraya varacağımızı düşünüyorsun. Sarine'nin öfkesini kontrol etti. Daha sonra sakin bir sesle cevap verdi. Neden varamayacağımızı bilmiyorum. Uçmak için kötü bir gece olabilir. Ama bu kızılların da uçaklarını kaldırmaktan korkacağı anlamına gelir. İyi olacak sanırım. En tehlikelisi Rus-Çek sınırına yaklaşırken. Ondan sonra her taraf güllük gülistanlık. Anlaşılan senin eline kaldık. İkinci adam yaklaştı, başıyla Messi ve Sarayna'yı selamladı. Messi ikisini tanıştırınca genç adam, "İçimden bir ses savaş suçları mahkemesine çıkmakla daha akıllılık edeceğimi söylüyor," dedi. "Çok geç artık. Tamam, son kontrolleri yapalım. Kağıtlar, kişisel eşya, para, hepsi masaya." Ukraynalılar ceplerini masanın üzerine boşalttı. Messi boşaltılanları inceledi. Her şey düzgün görünüyor. Moskova'ya varıp yerleştikten sonra ne yapacağınızı biliyorsunuz. İkisi de başlarıyla onayladı. Tamam o halde. Her ikinize de iyi şanslar. Kızıl saçlısı homurdanıp Sarine'ye döndü. Eğer Moskova'ya varırsak ne zaman istersen küçük sakat dostum. Sarine'nin gözlerini nefretle kısıp adamın üzerine yürümeye çalıştı. Messi bir omzuna yapıştığında Ukraynalı küçümseyici bir ifadeyle arkasını dönmüş, arkadaşıyla birlikte uçağa doğru yürümeye başlamıştı bile. Paraşütler omuzlarındaydı, her ikisi de kahkaha attılar. O pezevenge bir tane... Bırak şimdi Jane, onu bu geceden sonra bir daha hiç görmeyeceksin. Belki de onları yanlış yerde indirmeliyim, sadece eğlenmek için, üstelik böylece işimi de KGB'ye yaptırmış olurum. Endişelenme. Bu ikisinin hayattan bekledikleri fazla bir şey olamaz. Eğer Moskova'ya varabilirlerse şansları var demektir. Sen de bilirsin. Gönderdiğimiz ajanlardan çoğu daha ilk 48 saatte yakalanıyor. Ama yine de asılmaktan ya da idam mangasının önüne çıkmaktan daha fazla şansları var. Geçen ay gönderdiğimiz 20 kişiden 15'i KGB'nin eline düştü. Yani ihtimaller çok iyi değil. Her geçen gün daha da kötüleşiyor. Aralarından bazılarının bunu hak ettiğini söylemek isterdim Jack. Tamam, galiba gitsek iyi olacak. Sarin'in paraşütünü alıp DC-3'ün merdivenlerine doğru yürürken hangarın önünde bir cip durdu. Cipten inen sivil giyimli genç Messi'nin yanına geldi. Size bir mesaj efendim. Messi adamın uzattığı zarfı alıp içindekilerini okudu ve ona döndü. Tamam Teğmen, gidebilirsin. Cevap vermem gerekmiyor. Teğmen cipe binip uzaklaşırken Sarin'in Messi'nin yanına geldi. Kötü haber mi? Bana sakın uçuşun kötü hava yüzünden ertelendiğini söyleme, sırıttı. Bundan çok daha kötü koşullarda bugünkü gibi yardımcı pilotsuz uçtum. Eğer uçuş ertelendiyse bu gece Münih'teki gece kulübüne giderim. Uçuştaki iki pezevenk de bir gece daha tırnaklarını kemirir. Maalesef değil. Üstelik her şey kötü haber demekle neyi kastettiğine bağlı. Bu haftanın paraşütle atlamalarını bitirir bitirmez Washington'a dönmem emredildi. Şanslı herifsin. Sarinen güldü. Bense bu seferden sonra dinleneceğim Jack. Gazı kesip kanatlarımı dinlendirmenin zamanı geldi. Bu eski SS pisliklerinden bazıları gerçekten de sinirime dokunmaya başladı. Sarinen metal basamakları tırmandı. Uçağın kapısına varınca merdivenleri içeri aldı. Benim için dua et. Bacağın kırılsın. Jack Macy arabasını gölün kenarına kadar ilerletip sağanak yağmur altındaki dalgalara bakarak sigarasını yaktığında saat 9'u geliyordu. Washington'dan gelen mesajı onu hemen çağırma nedenlerini merak ediyordu. Son günlerde merak ettiği bir diğer şey de kızın durumuydu. Üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen Anna Horev'i unutamamıştı. Üstelik onu unutmak istemediğinin de bilincindeydi. Motoru susturup suyun üzerinde uzaktaki sis düdüğüne duyduğunda baktı. Gölün karşı kıyısında soğuk karanlığın içinde ilerleyen teknenin ışıklarını gördü. O ses hep anıları canlandırırdı. Bir süre gözlerini kapadı. Yıllarca önce bugünkü gibi bir kış gecesiydi. Bir çocuk olarak Amerika'nın ışıklarını ilk kez görüyordu. O dönemde 7 yaşındaydı ama Jacob Messinski, Ellis Adası'ndaki vücut kokusuyla değişik sesleri bir daha unutmadı. Ukraynalara, Baltıklılara, İrlandalılara, İtalyanlara, İspanyol ve Almanlara karışmış Ruslar. Yeni dünyanın vaadine inanarak yeni bir hayat başlatmayı umanlar. Anne ve babasıyla 1919'da Bolşevik devriminden 2 yıl sonra Rusya'dan ayrılmışlardı. Baba tarafından 2 kuşak önce Polonya'dan gelerek yerleştiği St. Petersburg'da Stanislas Mesinski Çar ailesinin yanında çalışıyordu. Jacob Mesinski hala Büyük Katedra'nın görkemli saraylarının bahçesinde kış yürüyüşlerine çıkışını içe sızlayarak hatırlardı. Stanislas Mesinski akıllı bir adamdı. Kitap okuyup satranç oynardı. Varlığını kaybetmiş bir ailede doğmamış olsa şimdiki gibi marangozluk değil, avukatlık ya da doktorluk yapacağı kesindi. Üstelik Stanislas Mesinski'nin efendilerince bilinse derhal kovulmasına neden olacak bir sırrı daha vardı. Yüreğinin derinliğinde soyluların temsil ettiği tüm değerlerden nefret ediyordu. Bu yüzden ateşli bir menşevik taraftarıydı. Rusya'nın geleceğinin demokrasi ve özgürlük olduğuna, Çar istesin ya da istemesin değişikliğin bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanırdı. Bu yüzden Kızıllar, St. Petersburg'u ele geçirdiklerinde fazla memnun olduğunu söylemek doğru değildir. İnan bana Jacob, demekten hoşlanırdı babası. Kızılların çılgınlığını pahalıya ödeyeceğiz. Doğru. Yeni bir Rusya'ya ihtiyacımız var. Ama onlarınkine değil. Kızıl Devrim hiç kimseyi Stanislas Mesenski kadar şaşırtmazdı. Menşevikler uzun süreden beri Rusya'daki değişimin itici gözüküyordu. Menşevikler uzun süreden beri Rusya'daki değişimin itici gücü gözüküyordu. Nereden çıktığı belli olmayan devrim ani bir sağanak gibi geldi. Lenin'in Bolşevikleri, Menşeviklerin üstünlüğünün farkındaydı. Vaat edilen devrimin karşısında dikilecek her engeli acımasızca ezmeye kararlıydılar. Bir gün Kızıllar geldi, tüfekli 3 adam. Stanislas'ı sürgüleriyle kakarak götürdüler. Hamile karısıyla oğlu,